Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 29 Haziran 2025 tarihinde Kayseri'de yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, saadât-ı kirâm-ı zâtânın, hasreden Gazze ve Suriye şehitlerinin ruhu şeriflerine, ümmet-i Muhammed'in selametine, bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas Allah'ımız. Çok muhterem beyefendiler, çok muhterem hanımefendiler, çok kıymetli hafız evlatlarımız, Hicri 1447 senemiz mübarek olsun. Bu senenin ümmet-i Muhammed için hayır, bereket, rahmete nail olmasına, bilhassa mazlum din kardeşlerimizin felah bulmalarına Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Rabbimiz cümlemizi ömür takviminden düşen yaprakların hikmetinde derinleşerek, yaşadığı her anı her hayırlı amellerle ihya gayretinde olan salih ve salihâ kullarından eylesin inşallah. Muhterem Hazirun, ilk Enfâl Sûresi'nden okundu. Bu beş madde orada Cenâb-ı Hak buyuruyor. Bu kâmil bir iman alameti. Malumunuz, imanın altı şartı var. Fakat bu altı şartın güçlü olması için burada Cenâb-ı Hak başka yerlerde de var. Burada beş tane şart bildiriyor. Birinci şart, zihni bilgiler kalbe intikal edecek. Allah anıldığı zaman vecilet kulûbühüm, onların kalpleri titrer. Yani kul her gördüğü manzarada her şey ilahi azamet, ilahi kudret tecellisi, ilahi nakışlar. Her gördüğü manzarada Subhanallah, elhamdülillah, barekallah diyecek ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tenzih edecek. İkinci devamında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Cenab-ı Hakk'ın büyük lütfu, Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği mektup Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim feyiz ve ruhaniyetle okuyabilmek, yaşamak ve yaşatmak. Üçüncüsü, değişen şartlar altında imtihan de âlemindeyiz. Zaman zaman metcezirler, çıkışlar, inişler. Hayat düz bir cetvel gibi devam etmiyor. Orada Cenab-ı Hakk'a teslimiyet. Dördüncüsü olarak namazları ikame etme. Yani beden ve ruh ahengi içinde, yani bir huşu içinde namazları ifade edebilmek. Beşincisi, Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda infak edebilmek. Açık ve gizli. Yani Cenab-ı Hak bu imanın güçlenmesinin beş alameti. Zira iman çok zor. Devamlı Efendimiz sabah mümin, akşam kâfir, akşam mümin, sabah kâfir buyuruyor. Yani bu altı şartın, iman şartının güçlenmesi. Tabi başka ayetler de var mümâsil. Ondan sonra gelen ayet hocamızın okuduğu Ahzab suresinde Cenab-ı Hak Allah rızası istikameti olanlar, yani Allah rızası istikamet olanlar daima ben Allah rızasında mıyım her halimizde? Bunun idrak ve şuuru içinde olanlar, daima bir ahiret şuuru içinde olanlar. Çünkü zerrelerin hesabını göreceğine bir gün kitabını oku nefsin kâfidir denilecek. Ve Allah'ı çok çok zikredenler için, bu üç vasfı ikmal edenler için Rasûlullah Efendimiz üsve-i hasene. Her karakter, her şahsiyeti, Rasûlullah Efendimiz her hâli bir örnek. Zaten inşallah sohbetimizde de biraz temas edeceğiz. Ondan sonra yine okunan Ahzab suresinde yine Cenâb-ı Hak Rasûlullah Efendimiz'in kıymetini biliyor, biz onu idrak edelim. Cenâb-ı Hak 124 bin küsur peygamberin en yücesine bizi meccanen, bir bedel ödemeden ümmet kıldı. Fakat bunun da bir bedelini ödemek durumundayız. Cenab-ı Hak zira verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. En büyük nimet ümmet-i Muhammed olmamız. Bunun için Cenab-ı Hak kendi durumunu bildiriyor. Allah salat eder diyor Resulullah Efendimiz. Melekler salat eder. Siz de salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Benzer çok ayet-i kerimeler de var. Ondan sonra Hucurat Suresi'nde okundu. Yine burada Resulullah Efendimize itina, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve Resulullah Efendimize itina, Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin buyuruyor. Öyle bir itina ki bu Eshâb-ı Kirâm'a indi. Aranızda konuştuğunuz gibi Resulullah'ın huzurunda konuşmayın. Aksi halde amelleriniz boşa çıkabilir dedi. Eshâb-ı Kirâm bu ayet indikten sonra Resulullah'ın huzurunda çok kısık sesle konuşmaya başladılar. Yine burada bir vaka var, onu da zikredeyim. İmam Malik, Ravza'nın imamı. Halife Ebu Cafer geliyor, Ebu Cafer Mansur geliyor. İmam Malik'e bazı sorular soruyor. O sorunun cevabı, Ebu Cafer Mansur pek hoşuna gitmiyor, sesini yükseltiyor halife olduğu için. Orada İmam Malik, halife de burada sesini kısıtıyor. Bak diyor, bu ayet diyor, senden çok faziletli insanlar üzere indi diyor. Başını önüne eğiyor halife. Peki diyor, ya imam diyor, burada dua ederken diyor, Ravza'ya mı döneyim, Kâbe'ye mi döneyim diyor. Şifa-ı Şerif'te. Yalnız diyor, burada diyor, Ravza'ya dön diyor. Çünkü de Adem Aleyhisselam'dan en son insana kadar bütün müminler ona muhtaç buyuruyor. Bu bir takva, Rasûlullah Efendimiz'e olan itina, bir takva imtihanı olarak Cenâb-ı Hak bildiriyor. Rasûlullah buyuruyor ki, Cebrail bana öyle bir telkin etti ki, ya Rasûlullah senin ismin anır, senin ismin geçer, labâli kalır. O rahmetten uzak olsun dedi. Hatta burnu sürtülsün dedi. Allah'ın bu kadar büyük ikramının farkında değil. Bir grup da gelmiş, onu dışarıdan, Muhammed çık dışarı görüşeceğiz dediler. Cenab-ı Hak onlar aklı olmayanlardır buyuruyor. Nezaketten uzak insanlar olduğunu bildiriyor. Velhâsıl Cenab-ı Hak elhamdülillah bize böyle bir en yüce bir peygambere elhamdülillah lütfetti, ihsan etti, ikram etti. Cenab-ı Hak inşallah Resulullah Efendimize layık bir ümmet olmanın gayreti içinde oluruz inşallah. Tabii efendim Resulullah Efendimiz'i yakından tanıyabilmek için maddi bilgi kâfi değil. Maddi bilgilerin kalben hazmedilmesi lazım. Bunun için kul ihsan durumunda olacak. Yani ve hüve mekûm eyne mâküntüm. Nereye gitseniz Allah seni görüyor. Nereye gitsen Allah seninle beraberdir. Bunun bir idrak içinde olacak. Vakar sahibi olacak. Kibir olmayacak asla. Fakat vakar İslam şahsiyeti, İslam karakterini koruyacak. Haya sahibi olacak. El-hayâü minel iman. Haya giderse iman da gider buyuruyor Resulullah Efendimiz. İkram sahibi olacak. Affedecek ki affetmeye layık hale gelecek. Sabır olacak. İbadette sabır, kullukta sabır, problemlerde kardeşlerimiz sabır ve tevâsâb bis sabr. Hem sabrı yaşayacak, hem sabrı tavsiye edecek. Huşû halinde olacak. Daima ilahi huzurda olduğunun bir idraki içinde olacak. İhlas, samimiyet sahibi olacak. En mühimi edep sahibi olacak. Bu bir mümin daima bir asalet sergileyecek. Temizlenmenin alametleri nelerdir? Enayet kalkacak, ben demeyecek, ya Rabbi sen diyecek. Bir abde aciz olduğunu. Fatih İstanbul'u fethetti. Ayasofya'nın şartnamesinde kendi sıfatı o zaman Es-Sultan, İbn-i Sultan, Ebu'l-Feth, El-Gazi, Muhammed Han, Sani diye imza atmadı. Abd-i Aciz diye imza attı. Velhâl kul daima Abd-i Aciz olduğunu ben demeyecek, sen ya Rabbi diyecek. Allah korusun kin olmayacak. Cenâb-ı Hak Allah'ın size affetmesini istemez misiniz buyuruyor. Enaniyet olmayacak. Cenab-ı Hak tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Tecessüs olmayacak. Cenab-ı Hak velâ tecessüsü buyuruyor. Kusur arama olmayacak. Kendi kusuruna bakacaksın. Beterin beteri kibir olmayacak. Kibir varsa o cehennemde temizlenecek. Allah korusun yalan olmayacak. Ayet-i kerime yalan onun kalbi hastalığını artırır buyuruyor. fitneden kaçacak. Beterin beteri gıybet olmayacak ki o hakkı ibad kul hakkı olmuş oluyor. Onun kıyamette sevaplarını verecek. En mühim merhamet ve şefkat yoksulu olmayacak. Daha bir mümin daima rahmet tevzi edecek. Tasavvuf hayatı baştan sona aynen peygamberin yaşadığı gibi itidal üzerine yaşayabilmektir. O beşeriyeti rehber ve alemlere de rahmet olarak gönderildi. Cenab-ı Hak bizleri ibret olarak hayatın meşakkatleri karşısında, hayatın imtihanları karşısında Efendimiz'in başından geçen bazı hadiseler, yeri geldi bir insanın başından geçeceği en ağır imtihanlardan geçti. Namaz secde ederken üzerine bir deve işkembe satıldı. Lakin tevekkül teslimiyetini bir an dahi kaybetmedi. Demek ki mümin bir tevekkül değişen şartta teslimiyet halinde olacak. Yeri geldi Taif'te taşlandı. Yani bu zulmeyi rava görenlere beddua etmedi. Belki onların eslerinden İslam'a hadim neferler gelmesi için onlara dua etti. Yeri geldi binbir çile çemberinden geçirdi. Fakat daima sabrın ve şükrün zirvesini yaşadı. Yeri geldi putperest kavminde en ağır hakaret ve zulme maruz kaldı. O davasına asla vazgeçmeyip daima Rabbine sığındı ve Rabbine teslim oldu. Hiçbir zaman ben demedi. Hayatın hiçbir anında ben olmadı. Belki daima tevazuun zirvesini yaşadı. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi dedi. Kalp alemi bütün mahlukata pamuktan daha yumuşaktı. Daima bir merhamet ummanı oldu. Hiçbir zaman en ufak bir cimrilik etmedi. Daima ümmetini kendinden önce düşünerek elindeki bütün imkanlarıyla cömertlik abidesi haline geldi. Daima gayretli ve cesaretli oldu. İnce ve zarif davrandı. Velhasıl en muhteşem bir örneği sergiledi. Rabbimiz böyle hisseler nasip eylesin. Muhterem hazirun, okunan Hucurat Suresi'nde yine tekrarlayalım. Birinci ayetinde Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Yani Allah'tan korkun çünkü Allah işten de bilendir. Yani Resulullah Efendimiz ne buyurdu? 33 tesbihat buyurdu. Daha fazla şey alayım, 35, 38, 40, 50 çekim yok. Başka zaman, her zaman Cenab-ı Hakk'ı zikredeceksin sabah akşam. Fakat Resulullah Efendimiz bazı kurallarına da çok dikkat edeceksin. Bir kişi kurbanı erken kesti, olmadı dedi, baştan kes buyurdu. Velhâsıl hayatımızın her safhasını Allah ve Rasûlü ile mizan etme durumundayız. Onun yakınlığımız artacak. Bu kainat ise, cihan bir sanat harikası. İlahi azametin kudret akışları, ilahi nakşat sırlar ve hikmetler. Kul, Rasûlullah Efendimiz bu 23 sene nebevi hayatından hisse alarak, hissedar olacak. Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e diğer peygamberlerden farklı bütün cihana muallim ve en güzel bir terbiyeci olarak gönderdi. Efendi buyuruyor, ben başka bir maksatla değil, ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Zaten sohbetimizde birkaç misaller vereceğiz. Bir mümin her hâlini Allah Resulü'nün hâliyle mizan edecek. Efendimiz veda hutbesinde sonunda, ey müminler, size iki emanet bırakıyorum, onu sımsıkı yaradık yolunda hiç şaşırmazsınız buyurdu. Emanetler Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim, onun peygamberin sünneti. Ve kitap ve sünnet ile bir takva hayatı yaşayabilmek. Takva nedir o zaman? Nefsani arzuları bertaraf etme, nefâtü fîhî min ruhi, ruhani istidatları inkişaf ettirme, ilahi kameranın, İlahi müşahedenin altında olduğumuz kalpte şuur ve bir idrak haline gelmesi. Cenab-ı Hak buyuruyor Nisa suresinin 80. ayetinde men yudur resule fakat eta Allah. Kim resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani burada iki itaat birleşiyor. Bazı yerlerde de Allah'a itaat, Resulullah'a itaat yine orada birleşiyor. Şunu unutmamak lazım ki Peygamber Efendimiz sünneti Kur'an ile nasıl amel edip gösteren yegane rehber Resulullah Efendimiz, Cenab-ı Hak o kadar bir nezaket, Efendimiz'e karşı o kadar bir hassasiyet halinde olmamız lazım ki, okunan ayette ey iman edenler, sesinizi Peygamber'in sesi üstüne yükseltmeyin. Birbirinizi çağırdığınız gibi Peygamber'e yüksek sesle seslenmeyin. Yoksa bir farkına varmadan amelini boşa çıkar gider. Bu ne oluyor? Rabbimizin en büyük nimetine ehemmiyet vermemek oluyor. Rabbimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yakından tanımamızı arzu ediyor. Peygamber'in büyüklüğünü beşer idrak ile kavraman mümkün değil. Efendimiz bir hadiste şöyle buyuruyor: İbrahim Halilullah Allah'ın dostuydu. Musa aleyhisselam Safiyullah Allah'ın seçkin kuluydu. Ben ise Allah'ın bana ihsanı, bana Allah'ın ikramı olarak Habibullah Allah'ın sevgili kulu oldum buyuruyor. Uzaktan görülen bir dağ, onu bir silüet olarak gözükür. Mesela Erciyes'e uzaktan baktığında bir silüet olarak gözükür. Fakat içine girdiğimiz zaman içinde bağlar, bahçeler, çiçekler vesaire birçok özellikler içine girdiğimiz zaman görürüz. Ancak Resulullah Efendimiz'de de ne kadar takva ile yaklaşabilirse o kadar yakından tanırız. Takva ile anlaşır. İşte Eshab-ı Kiram Resulullah Efendimiz'e yaklaştı. Resulullah'ı yakından tanıdı. Nefsani arzular eridi. Ruhani istidatlar inkişaf etti. Resulullah Efendimiz'le beraber olmak ona en büyük haz verdi. Emret ya Resulullah, canım malım her şeyim sana feda olsun. Yeter ki sen emret. Senin gönlüne benim en ufak bir izim olsun dediler. Velhâsıl Cenab-ı Hak ey müminler, peygamber kendi aranızda çağırdığını gibi çağırmayın. Yine Nur Suresi'nde diğer şekilde tekrarlanıyor. İbn Abbas, yani Efendimiz'in amcasının oğlu, bu ayetle alakalı olarak şöyle naklediyor. İnsanlar Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize ya Muhammed, ya Ebu'l Kasım diye hitap ediyorlardı. Allah Teala nebisinin şerefini yükseltmek için onları böyle hitap etmekten nehyetti. Bundan sonra onlar insanlar, müminler ya Nebiyallah, ya Resulullah diye hitap ettiler. Yani hitaplarını bir tazim getirdiler. İşte bunu Resulullah Efendimiz karşısında bu itinada bulunanlar için Cenab-ı Hak onların kalplerini takva ile imtihan edildiği kimselerdir. Onlar mağfiret büyük bir mükafat vardır. Dil muhabbetle yaşanır. O muhabbetin neticesi adaptır. Yani Allah Resulü'nün edebiyle edeplenmedir. Allah Resulü'nün haliyle halletmedir. Yani muhabbet, marifetullah hasıl olacak. Resulullah Efendimiz haliyle hallenecek mümin. Takva ise demin bahsettiğimiz nefsani arzu bertaraf, ruhani istidatları inkişaf ettirme, yani ilahi kamera altında olabilmemiz ancak takva neticesi olur ki Kur'an-ı Kerim'de 258 yerde takva geçiyor. Ve Cenab-ı Hak fettekullah buyuruyor. Ve yuallemukullah, takva sahibine Allah size istikamet verir, öğretir, gösterir buyuruyor. Cenab-ı Hak sevdiği kullarını, nasipli kullarını da sevdirir. Hak dostu Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Nakşibendiler, bütün emsalleri fani ömürlerinden sonra da gönülleri yaşamaya devam etmektedir. Cenab-ı Hak Meryem Su bildiriyor, vüdda diyor, bir muhabbet vereceğiz diyor. Mevlana 700 seneden beri devam ediyor, Yunus Emre devam ediyor. Nakşibendi 500 sene devam ediyor. Ve bütün bu hüdayi devam ediyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak sevdiği kulları, kendi dost olan kulları fani ömürlerinden sonra da irşâda devam ettiriyor. Velhâsıl demek ki Allah Resulü'nün Efendimiz'in haliyle hallenip Efendimiz'e buluşabilmek, namazda buluşabilmek Efendimiz'le. Benim kıldığım gibi kılın buyuruyor. Son namazınız gibi kılın buyuruyor. Evimizde Resulullah Efendimiz'le buluşmak, Resulullah Efendimiz'in hâniye saadeti nasıldı, benim evim nasıl? Bir benzerlik var mı? Evladı terbiye etmemde Resulullah Efendimiz'le beraber olabilmek. Ne kadar bir Kur'an-ı Kerim'e ehemmiyet veriyoruz. İşte bütün ağır bir imtihan, işte Kur'an kursum açıldı. Zarafet. Fakat hakikaten çok itina edildi. Şimdi bu anne babaların ayrı bir imtihanı. Allah'ı ne kadar seviyor? Resulullah ne kadar seviyor, Kur'an ne kadar seviyor. Lafta mı, fiilde mi evladını nasıl yetiştiriyor? Allah Resulü'ne olan nezaketimiz, sünnete ittibamız, Allah Resulü'nü yakından tanımamız, gönlümüz için bir takva imtihanı. Onu aşkımızı değerlendirme vesilesidir. Aynı zamanda Allah'a yakınlık vesilesidir. Sahabe Efendimiz yakından tanıdı. Büyük bir muhabbetle dünya fani zevkler eridi bitti. Çocukların oyuncakları gibi kaldı. Ya Resul, emret dedi. Canım feda olsun dedi. Çin'e mi gideceğim emret dedi. Afrika'ya mı gideceğim emret dedi. İstanbul'a mı geleceğim dedi emret dedi. Bizim de takva imanımızı amelimizi her halimizde üzerimize hiç çıkmayacağı bir gönül elbisesi haline gelmeli. Fatih'in askerleri İstanbul sırlarına çıkarken bir taraftan Rum ateşleri üzerine dökülüyordu, kızgın yağlar dökülüyordu. Fakat birbirine biz Resulullah'ın letufta hannel Konstantiniye hadisine nail olmak üzereyiz dediler. Büyük müjdeye nail olmak üzereyiz dediler. Bugün şehit olma sırası bize geldi dediler. Velhâsıl bakımdan bütün peygamberlerin hak doğru gidikleri yegane gönül libasları takva libasıdır. Velhâsıl yine Cenâb-ı Hak âyeti bildiriyor. Resûlüm de ki, Âl-i İmrân 31. ayette, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, ben Allah'ı seviyorum, bunun hakkından sevmiyseniz, o zaman bana tabi olun, yani Resûlullah'a tabi olun, Allah da sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlendir. Tabi bunun için Resulullah Efendimiz'in 23 sene nebevi hayatını idrak etmemiz lazım. Onu satır satır takip etmemiz lazım. Efendimiz şu halde nasıl davrandı? Şu halde neyi tavsiye etti? Hatta Evliyaullah o kadar bu işe titizdi ki mesela Hazreti Ömer'in oğlu bir yere giderken meydanda dönüyordu. Niye dönüyorsun dedi, ne var ki dönüyorsun dedi. Ben de bilmiyorum, Allah Resulü buradan giderken bu meydana döndü dedi. Belki Allah Resulü birisini görecekti. Belki bir şey söyleyecekti. Fakat o da dönüyor ki burada Allah Resulü döndü diyor. Evliyaullah da aynı şekilde. Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşına girdiği zaman irşadını çukur bir yerden yaptı ki artık ben dünyada Allah Resulü 63 yaşında vefat etti. Dünyada artık ben onu gördüm. Ondan sonra neyi görsem sönüktür dedi. Oradan irşadına devam etti. İmam Rabbani Hazretleri bir sefer tuvalete giderken sağ ayakta girdi. Malum solla girilir, sağla çıkılır. Yine bir karanfil istedi. Talebe çift getirdi. Oğlum Allah tektir, teki sever dedi. Velhasıl devamlı Evliyaullah da en basit denilen zannedilen şeyde bile hep Resulullah'ın tabi haldeydi. Peki Efendimiz'e nasıl tabi olacağız? Bir gölgenin bedeni olan sadakati gibi, sahibi vasfı ile saadetin zirvesine ulaştı. Nabzımız onun nabzıyla bir atacak hale gelmesine yaklaşabilmek, ne kadar yaklaşabilirsek. Yine ayette hocamızın okuduğu Ahzab Suresi 21. ayette, Cenab-ı Hak andolsun Resulullah sizin için Allah ve ahirete kavuşmak için, Allah'a kavuşmak, Allah ahirete kavuşmak ki orada çok zor ve çetin hesap var. Allah'ı çok zikreden için güzel bir örnektir. Üsve-i hasene. Demek ki Resulullah Efendimiz kıyamete kadar gelen bütün fert, devlet, millet, insan hepsine bir Resulullah Efendimiz bütün şahsiyetlere, bütün karakterlere örnek. Yani herkes Resulullah Efendimize baktığımız zaman bir yetim ve öksüz olarak Cenab-ı Hak dünyaya getirdi ve yetiştirdi. Hiçbir istinadı yoktu. Oradan hayatın kademe kademe geçtikten sonra peygamberlik ve devlet reisliğine kadar yükseldi. Yani bir kişi de hayatın hangi kademesinde olursa olsun Resulullah Efendimiz'in o geçirdiği her halden kendisine örnekler var. Hiç kimse diyemez ki benim örneğim yoktur diyemez. İşte sahabi de Efendimiz'in bu Kur'an ve sünnet ittibasıyla cahil bir toplumdan, eşhel bir toplumdan bir faziletle medeniyet inşa etti. Gönüller Efendimiz'i tanımaktan, onunla dost olmaktan büyük bir lezzet duydu. Kalpte bütün dünyevi arzular azaldı, daima emret ya Resulallah, emret ya Resulallah diyerek onunla beraber olmanın, Resulullah Efendimiz sinesinde bir yeri olmanın hazzını yaşadılar. Bilhassa el-mer'u mâmen ehabbe. Sevban vardı sahabiden, köleydi. Ebu Bekir Efendimiz onu azat etti. Belki dünyada bir dikili taşı bile yoktu. Efendimiz sohbetine gelirdi, halden hale geçerdi. Eve gider, tekrar sohbete koşardı. Bir gün Efendimiz onu mahzun gördü, hüzünlü gördü. Sevban dedi, ne bu halin dedi. Senin hüzne sürükleyen nedir dedi. Ya Resulallah dedi. Bur dedi, sizin sonu öyle bir halden hale geçiyorum ki dedi. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum dedi. Acaba dedi, siz ya bizden evvel ya da biz sizden evvel vefat edeceğiz dedi. Biz bu ayrılığa biz nasıl dayanacağız dedi. Yine ya Resulallah dedi, siz dedi, peygamberlerle beraber olacaksınız. Hatta peygamberlerin zirvesinde olacaksınız. Biz ise nerede savrulacağız kıyamet günü belli değil dedi. Bunu düşündükçe böyle hüznü halden hale giriyorum dedi. O zaman efendim biraz sükût etti. Sevban dedi, el mer'u me'men ehabbe, ki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Sahabi diyor ki, bu hadis-i şerifi bizi sevindiren, bundan daha yüksek bir hadis-i şerif olmadı diyor. Onun için sahabi öyle bir itina etti ki, Efendimiz'in dünya ve her halini dahi taklit etmenin şuuru için yaşadılar. Cenab-ı Hak onu canlı cansız bütün varlıklara rahmet olarak gönderdi. Ve ma ersalnake illa rahmeten alim. Öyle ki cahiliye karanlığından çöller onun nuruyla hayat buldu. Zulme uğrayan hayvanlar onun şefkat merhametiyle hayat buldu. İmansızlık, ahlaksızlık cehenneminde bulunan gönüller onun güzel ahlakıyla, sünnetiyle hayat buldu. Ve ma ersalnake illa rahmeten alim. Efendimiz insanlığın önünde bir sirac-ı münir, yani karanlıkları aydınlatan bir ebediyet kandiliydi. Ayet-i kerimede Allah'ın izni bir davetçi, nur saçan bir kandil olarak gönderdik Cenab-ı Hak. Ve çok büyük bir lütuf Allah'ın bize. İlk ayet, اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. Yaratan Rabbinin adıyla oku. En mühim burada okuyacağımız, tahsil edeceğimiz ve sahibi bu tahsil yaptı, zirveleşti. اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. Rabbinin adıyla oku. Resulullah Efendimiz'i gönülden okuyabilmek, onu hallenebilmek. Cenab-ı Hak inneke lala hulukun azim buyuruyor. Sen en muhteşem bir ahlak üzeresin buyuruyor. En zirve bir ahlak üzeresin buyuruyor. Onun şu bir hakikat ki onun güzel ahlakından hisse almayan bir kalp Hakk'a güzel bir kul olamaz. Onun merhamet şefkatiyle yoğrulmamış hisse almayan bir aile yuvası gerçek saadet tatmaktan uzaktır. Onun ticaret ahlakından hisse almayan bir tacir, kul hakkına gitmekten kendini kurtaramaz. Onun eğitim ve terbiyesinden nasiplenmeyen bir kimse, güzel bir şahsiyet ve karakter ortaya koyamaz. Onun rahmet dolu yüreğinden feyizlenmeyen bir gönül, nezaket ve zarafetten uzak kalır. Onun engin tevazusundan nasiplenmeyen bir kalp, kibrin uçurumunda yok olmaya mahkum olur. Bu sebeple bir mümin hem dünya hem de ukvada hayatının saadetine nail olmak için hayatın bütün safhaları Efendimiz'e benzemeye muhtaçtır. Dünyamızda ona muhtacız. Kabirde dünyamıza göre tanzim olacak, kabirde onun yine rahmetine muhtacız. Ahirette yine onun rahmetine muhtaç, şefaatine muhtacız. Hep daima ona muhtacız. Peki ona karşı o zaman vazifemiz nedir? O bizden ne istedi? Aman aman veda hutbesinde eshabım dedi. Sakın de günah işleyerek dedi. Beni Rabbime karşı mahcup etmeyin kıyamet günü buyurdu. O kadar bir ümmeti olan Rauf ve Rahim, bir ana babanın şevi daha müşfik. Kabrimde diyor, ümmeti diyeceğim buyuruyor. Güzel ameller bana gelecek, ben memnun olacağım, sevineceğim diyor. Menfi ameller gelir, orada sizin dua edeceğim buyuruyor. Gelin Efendimiz'in o muhteşem ahlakından birkaç misal. Bizde bu ne kadar var? Yani nasıl bir yüksek bir fazilet umunesi? Efendimiz buyuruyor ki, ben her mümini kendi nefsinden daha ileriyim. Yani kendinden daha çok seviyorum. Nasıl bir evladını, anne baba kendinden daha çok sever, uykusuz kalır vesaire kalır evladı için. Efendimiz'e ben her mümini kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Bir kimse ölürken mal barikası, o mal kendi yakınlarının mirasçılarına aittir. Fakat borç ve yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Biz bu ahlak ne kadar var? Zirve bir ahlak. Zaman zaman Efendimiz hep ikaz halinde ümmete, ey ümmetim bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bu bir çikolata vermek değil, bir sandviç vermek değil. Bunun ahiretine yardım etmek. Onu Rasûlullah'la tanıştırmak. İslam adabını öğretmek bir yetime. İkinci, bugün bir aç doyurdunuz mu? Hakikaten ne kadar matemlerin civarında dolaşıyoruz. Hazreti Ömer hep matemin civarında dolaşırdı. Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün bir cenaze yeşinde bulundunuz mu? Hep efendim bir ikaz halindeydi. Şunu da ben arada söyleyeyim. Bir hak dostu diyor ki, eğer diyor, senin hayatında bir sıkıntı varsa diyor, bir şey üzülmüşsen diyor, kendini bir şey diye kaptırmazsın diyor, bir diyor bir bunalım gibi bir şey girmişsen diyor, sana üç şey tavsiye edeceğim diyor. Bir diyor kabristanları gez diyor. Orada kendi yaşından çok, senin yerinden çok aşağı insanlar görsün diyor. Onlar da bir hesabın içinde diyor, bir diyor dünyevi durumuna göre kıyameti bekliyor orada diyor. Ondan ibret al diyor. İkincisi diyor, hastaneleri gez diyor. Kıvranan hastaları gördü, sen de onlar gibi olabilirsin diyor. Üçüncü diyor, zindanları, hapishaneleri gez diyor. Sen bir anlık öfkeyle diyor, nasıl bir hayatına kıyanları görürsün diyor. Velhâsıl kul daima beteri görecek, şükredecek. Gördüğü her manzarada Allah'ı hatırlayacak. Bir çiçeğe baktı, dağa baktı, yeşilliğe baktı. Bir yılana baktı, solucana baktı, deveye baktı, koyuna baktı, kuzuya baktı, aman ya Rabbi diyecek. Ağaçlı meyvelere baktı, aman ya Rabbi diyecek. Hepsi bir ders. Bir dershane diye bu kainat bir dershane. Cenab-ı Hak bu cihanı Kur'an-ı Kerim'in bir dershanesi olarak halk etti. En küçükten makrodan mikroya, atomdan galaksilere kadar hepsi ilahi bir azamet tecellisi. Yine Enes radıyallahu anh şöyle diyor, Efendimizin ben diyor vefat anındayken yanındaydım diyor. İki şey diyor çok ısrarla tavsiye ediyordu diyor. Yani son nefesine kadar bir tebliğ halindeydi. Hatta diyor o kadar sesi kısıldı ki diyor tekrarlamaktan artık zor duyar hale geldik. Birincisi namaz. İlk hesap vereceğimiz en zor şey namaz. Namazın bir zahiri var, bir de batını var. Namazı zahir ve batınla huşu ile kılabilmek. İkincisi emrinizin altındakinin hukukuna dikkat edin. Bu da bir kul hakkı oluyor. Allah korusun. Bu da birçok yanlışlık yaptık. Hepsi kıyamet günü ortaya çıkacak. Cenab-ı Hak makbul bir hac yaparsın. Refes yok, fısk yok, cidal yok. Makbul bir Ramazan ayı geçirirsin. Makbul Allah'ın gayretler gösterirsin. Allah Cenab-ı Hak çok ecir alırsın fakat kul hakkı hariç. Hakkı ibad. Bu kıyamete kalıyor. Kıyamette sevaplarını vereceksin. Sevapların biterse günahlarını onun günahlarına yükleneceksin. Onun için buyuruluyor ki daima bilip bilmeden çok kul hakkına girdik. Onun için onlar için kullan kendinle için onlar için dua et, istiğfar et onlar için. Kendin de ona girdiği için o kulağın sen de istiğfar et. Bir de Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınarak onlar için bol sadakalar ver. Umulur ki Allah kabul eder. Garanti yok, umulur ki. Velhâsıl Rabi diyor ki Enes, ruhi mübarekleri çıkıncaya kadar bunu içten içe tekrar tekrar edip devam ettiler buyuruyor. Bizlere düşen civarımızdaki yetimleri nasıl davranabiliyoruz? Onları arayıp bulamıyoruz. Onların bilhassa Kur'an kurslarında okutabiliyor muyuz? Yahut da bir onları İslami proje imam hepilerde okutabiliyor muyuz? Onlar için bir emeğimiz var mı? Namazlarımıza ne kadar ehemmiyet veriyoruz? Hakk'a yakınlık ufkunda ne kadar namazlarımızı eda edebiliyoruz? Allah korusun, cehennem alametlerinden biri de Müddessir suresinde cennete gidenler cehennem giden sesi, niçin cehennemliksiniz diyorlar. Kitap geldi, peygamber geldi, kainat ilahi bir harika, niçin cehennemliksiniz diyorlar. Onlar diyorlar ki, ilk birinci cevap, biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Bir anne babanın en büyük mesuliyeti evladını namazsız yetiştirmek. Dünyevi istikbalini düşünmek, ebedi istikbalini düşünmemek. Muhafazan Allah. Bu bir anne baba için çok elem verici bir hadise. Hiçbir mazeret yok hanımlar beyler. İşte en muhteşem bir zarafet Kur'an kursu açıldı. Yapanlardan Allah razı olsun, bin bir itinalı bir saray gibi yapıldı. Orada Kur'an-ı Kerim tilavet. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti düzgün olacak. Harfler birbirine kadar mana bozulur. Kıraat hassastır. Gücün yoksa namazı oturduğun yerde kılabilirsin. Fakat kıraatsiz bir namaz kılamadın, kıraat farzdır. Kıraat da düzgün olacak, yanlış olmayacak. İkincisi, bu Kur'an-ı Kerim muhtevasında ne var? Allah bu 6600 küsur ayette sana neleri telkin ediyor? Kur'an-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk'ın sana gönderdiği mektup, bu mektubu nasıl okuyorsun, nasıl tatbik ediyorsun? Siyer-i Nebi Rasûlullah Efendimiz, o 63 senelik hayatını sen nasıl okudun, evlatlarına nasıl okutacaksın? İşte bunun hiç mazereti yok, işte Zarafet Kur'an kursu. Onu inşallah bir daha gelişte, Allah sağlığı ömür verirse göreceğiz ki, inşallah dolup taşacak, hatta kâfi gelmeyecek, bahçeye çadır kurulacak ki, orada devam edilecek. İşte bu bir Kayseri'nin bir muvaffakiyeti olacak. Onu canlı gönülden istiyoruz. Diğer bir husus, nezaket ve zarafeti bambaşkaydı. Mesela muhataplarına gördü, hata kusur yüzlerini vurmazdı. Efendimiz galeti rüyeti, yani yanlış görüyor, kendini izafe ederdi. Bana ne oluyor ki ben şöyle şöyle şöyle görüyorum derdi. Veyahut da filanca filanca filanca niye böyle yapıyor derdi, uzağa atardı. Bir nezaketle o hataları telafi etmeye gayret ederdi. Yine ayrı bir nezaketi Efendimiz'in. Bu hadis-i şerifi Ramazan'da bir sofrada rastladım. Çörek getiren bir genç dedi ki, bunda deve eti yok dedi, bunu rahatlıkla herkes yiyebilir dedi. Allah Allah! Yani deve eti yeminle mahsuru var. Kurban edilen bir hayvandır, eti yenen bir hayvandır. Rasûlullah Efendimiz deve etini yemiştir. Sonra dedi ki, ya niye bu deve etini yemek mahsur? Bu abdest bozulur derler zahiriciler. Neye istinaden? Rasûlullah Efendimiz ashâb-ı kirâmla beraber deve eti yendi. Bir ayar demek fazla yedi, biraz hazımsızlık oldu. Bir sahâbî de yellenme oldu. Efendim mahcup etmemek için, herkes bir abdest aldı yeni baştan dedi. Yani bir kişiye mahcup etmemek için, bütün cemaate Rasûlullah yeni baştan abdest aldırdı. Nerede var böyle bir nezaket? Yine Hazreti Ömer görgüsüz bir çöl bedevisi Efendimiz'e sebepse üç kere seslendi. Efendim daima buyurun diye hitap etti. Buyurun demekle hem onu terbiye ediyordu. Yine bir cahil bir sahabi, yeni Müslüman olmuştu. Geldi mescidin kenarında bevletti. Sahabi çok kızdı. Neredeyse dövecekti adamı. Sakin olun dedi. O da bilmiyor dedi. Bir kova su götürün dedi. Bir kova suyu ya Rasûlullah döktü ya da döktürdü. Bak dedi, burası dedi Allah'a secde edilen bir yerdir dedi. Bu dedi, yapacağın bir zorret var, bunu dışarıda yapıp atlasa bir gelirsin dedi. Adam da sahabinin bu kızgınlığına, Efendimiz'in bu şefkatine hayran oldu. Ya Rasûlullah, Allah dedi, seni beni ikimizi affetsin dedi. Yok dedi, bak bu kardeşlerine dua edeceksin dedi. Yine Efendimiz yalandan tiksindiği kadar hiçbir şeyden tiksinmezdi. Bir kişinin yalan söylediğini duysa, tövbe edinceye kadar, ıslah oluncaya kadar ona yaklaşmazdı. Zira Cenâb-ı Hak ayet-i kerimede yalan kalbin hastalığını artırır buyuruyor. Yani demek ki yalandan en çok kalacağın, aleyhine de olsa doğru söyleyeceksin. Yine Efendimiz mihraba geliyor, yine cahil bedevi tükürmüş oraya. Efendim durdu orada, rengi değişti. Sahabi hemen üstünü kapattı. Onun da Efendimiz'in rengi yerine geldi. Demek ki ne kadar bir yoldaki, şeydeki nezaret dikkat edeceğiz. Bahattin Nakşibendi Hazretleri de insanların geçeceği, hayvanların geçeceği yolları temizlerdi. Rasûlullah Efendimiz'den mülhem olarak. 10 yaşında peygamber hizmete veren Enes bin Malik, o müstesna nezaketini şöyle, nasıl bir çocuk terbiyesi, onu ya babası ve yahut da annesi getirdi. Ya Resulallah dedi, hayatta size ikram edeceğim bir yetimimden başka hiç kimsem yok dedi. Bunu sizin hizmetinize veriyorum dedi. 10 yaşındaki yetimi 53 yaşındaki peygamber kabul etti. Yani o 10 yaşındaki çocuk nasıl hizmet eder? O bizleri bir terbiye sistemi. Enes diyor ki, beni hiç azarlamadı diyor. Bak diyor, benim her işimi uzaktan takip ederdi diyor. Sonra bana muhabbetle hitap eder. Bak seni şuraya göndermeyeyim değil mi? Enescik derdi diyor. Daha birçok misaller var. Uzatmayayım ben. Efendim vefat etti. Enes 10 yaşından 20 yaşına gelmişti. Artık bir üstattı Enes. Talebesi bir gün dedi ki, Enes dedi, üstad dedi. Sanki dedi, konuşurken dedi, karşına Allah Resulü var gibi ağzından öyle kelime, pırlanta kelimeler akıyor dedi. Sanki dedi, gözün onu görüyormuş gibi durumdasın dedi, arıyorsun dedi. Vallahi öyle değil mi dedi. Öyle bir hasret içindeyim ki diyor, kıyamet günü huzuruna gideceğim. Ya Rabbi ne olur senin küçük hizmetçin geldi, ne olursa huzuruna kabul et diyeceğim dedi. Yine diyor, Rasûlullah Efendimiz vefatından bugüne kadar diyor, gördüğüm hiçbir rüyada Rasûlullah Efendimiz görmediğim bir rüya olmadı buyuruyor. Velhâsıl evlat terbiyesine, her şeyi bunu mu evlat ufak yaşta, sonra olmaz o, sonra geçti. Bir muhabbetle tedavi edebilmek. Yine Ümmü Seleme ile Efendimiz evlendi. Onun evlatları vardı. Onu talihli üvey evlatlarında Ebu Hafs şöyle anlatıyor. Ben peygamber ve himayesini diyeceğim bir yetim bir çocuktum diyor. Yemek yerken elimi tabağın her tarafında uzatırdım. Bu Resulullah Efendimiz bana gayet böyle oğulcağızım derdi. Besmele çek sağ elliye hep önünden yeder diyor. O günden buyurduğu gibi hep yedim. Ne kadar muhabbet olur, o kadar muhabbet kadar inikas olur. Efendimiz irşad ederdi, yetiştirirdi. Doğrusunu talim ederdi. Lakin bu sert, haşim bir şekilde asla yapmazdı. Gönül abad ederek gerçekleştirirdi. Yine Ebu Kursafi anlatıyor. Ben, annem ve teyzem Resulullah'ın huzuruna beyat etmek için gittik. Huzurunda ayrıldığımız zaman annem, teyzem bana dediler ki, yavrucuğum, Resulullah'ı kastederek, bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbisesi ondan daha temiz, sözü ondan daha yumuşak, birini bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından bir nur saçılıyordu. Bu nedir? Efendimiz'in eşsiz sireti, gönül âlemi suretini aksediyordu. Cenab-ı Hak ayette min eseri sucud buyuruyor. Yine bu da bir ibret, Buhari hadisi. Allah katında en kötü kimse, Allah'ın nazarında, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisine buluşmayı, görüşmeyi reddettiği kimsedir. Zaten diğer bir ayette de en bet ses merkeplerin sesidir bu. Cenab-ı Hak merkebe öyle bir ses veriyor ki kağıda her şey örnek, merkebin sizi gibi tırmalayan bir ses olmayacak. Her ifademizi yumuşak bir sözle ifade edebiliriz. O zaman tesiri de olur. Yine Efendimiz huzuruna bir gün başı dağınık birisi girdi huzura. Şöyle hayretle baktı. Yani bu niçin dağınık bu insan? Onu sordu. Halin nasıl dedi? Vaktin nasıl dedi? İmkanların var mı dedi? Adam iyi olduğunu söyledi. O halde dedi, Allah sana mal verince eserin üzerinde görmek ister dedi. Yani sade giyineceksin. Bak temiz olacak, hırpani olmayacak. Zaten Cenab-ı Hak namazda da secde ederken güzel elbiselerinizi giyin buyuruyor. Pasaklı olarak Allah'a secde etmeyin buyuruyor. Allah verdiği nimetin üzerine eserini görmesi. Fakat israf olmayacak. İsraf olursa o berbat, o şey, onun servetin iki tane kanseri var. Biri Allah korusun israf, israf eden şeytanların arkadaşlarıdır buyuruluyor. İkincisi de pintilik, o da hutameye ateşli bir şeye düşer diyor buyuruyordu. Yine Efendimiz Hasan Hüseyin Efendi severken bana namaz kılarken sırtına çıkardı. Bu muhabbet dolayısıyla onlar o kadar bağlıydı ki mesela bir misal vereyim. Hazreti Hasan radıyallahu anh Kâbe'yi tavaf etti. Ağladı. Kâbe'nin kapı önünde dua etti. Ya Rabbi de aciz kulun geldi diyor. Zayıf kulun geldi dedi. Ya Rabbi affet dedi. Tavafını bitirdi. Çıktı Kâbe'den. Kenarda bir garipler gördü. Suya ekmek batıyor, yiyorlar. Hazreti Hasan hemen onların gönlünü almak için onların yanlarına gitti. Hemen onlar çok büyük bir muhabbet duydular. İkram ettiler suyla ekmeği. Hasan radıyallahu anh dedi ki, biz dedi ehl-i beytten olduğumuz için dedi, sadaka olduğunu bilmesem huzurla yerimdi. Fakat sadaka ise bize haramdır dedi. Fakat içine sinmedi. Onları aldı, o garipleri evine götürdü. Hem onu yedirdi, içirdi, hem onun ceplerine harçlık verdi. Bu nedir ise Rasûlullah'ın ahlakı. Bir çocuk ağlaması duyduğu zaman efendim namazı kısa keserdi. Yani tadil erken değil, kıraati kısa keserdi. Kendisi de yalnız kaldığı zaman namazı çok uzun kıldı rivayet var. Demek ki burada iki zümre çok Allah'a yakındır. Bir fukarayı sabirin, sabreden fakirler. Kim gibi? Peygamberler, Eyyûb aleyhisselâm gibi. Yani nimet abd diyor, Eyyûb ne güzel bir kul diyor. Hepsi gitti, çok büyük bir zarar etti, hasta düşer oldu. Yine zenginlikte Süleyman aleyhisselâm, kalbini kasa yapmadı. Daha bir infak halinde bana fakirlerle beraber olmak düşer diyordu. Onu Cenab-ı Hak Süleyman aleyhisselâm, nimet abd, o ne güzel bir kuldu buyuruyor. Rasûlullah Efendimiz'in de her an ikisi de vardı. Ayşe Vâlidemiz buyuruyor, ganimetler gelirdi. Kendisi açtı, onu Eshâb-ı Suffâ'yı ve diğer fukarayı dağıtmadan, huzur bulamadan, onların dağıtılmasıyla kendisi manen doyardı. Açlık hissetmezdi. Manevi olarak doyması, maddi olan açlığını bertaraf ederdi. Yine Efendimiz, o sabreden fakirler, ey yoksul muhacirler, müjdeler olsun. Sizlere kıyamet günü tam bir nur müjdeliyorum. Siz cennete zenginlerden yarım gün daha önce gireceksiniz. Yarım gün, yani dünyaya 500 sene evvel gireceksiniz. Fakir müminin teselli halindeydi. Fakat tabi zengin müminler de, infak eden müminler de orada Rasûlullah Efendimiz'in müjdeleri vardı. Bir gün Efendimiz'e ashâb-ı kirâm'a zenginler de var. Çok mal toplayan ziyandadır buyuruyor. Zenginler birbirine bakıyor. Acaba yanlış bir şey mi duyduk? Çok mal toplayan ziyandadır. Ya Rasûlullah, bir anlayamadık deyince, çok mal toplayan ziyandadır. Ancak Allah yolunda infak edenler müstesna. Onların çok büyük ecir var. Tabi camiler, mektepler, medreseler, Kur'an kursları hep onlarla yapılıyor. Hizmet onlarla yapılıyor. Velhâsıl Müslüman pinti olmayacak, israf eden olmayacak. Cenâb-ı Hak kulül af buyuruyor. Fazlasını ver, israf etmeyecek, pintilik etmeyecek. Müessesenin devamı için gayret edecek, çünkü kazanacak, verecek. Fakat kendisi riyazat halinde yaşayacak. Rasûlullah Efendimiz riyazat halinde yaşardı. Bir havf halindeydi, bir dehşet halindeydi. Kendini bütün dünyanın akışından mesul görürdü. Bu da çok mühim. Yine Efendimiz'in ayrı bir güzelliği. Ayşe radıyallahu anh, zaman sudan başka bir şey olmazdı çok zaman evinde. Ya Ayşe de yarım hurmayla da olsa fakirleri boş çevirme. Ya Ayşe, fakirleri sev, onların kendini yaklaştır. Ta kıyamet günü Allah da seni yaklaştır. İşte kardeşler, o Muharrem geliyor. O burada yoksul kişilere, yoksul Suriyeli kardeşlerimize ziyaret edelim. Hastalarsa onları teselli edelim. İmkanları varsa sadakanın en güzeli sadaka zekat verelim. Bir gün Ayşe Vâlidemiz kokusu biraz değişmiş, hafif bir eti vermek istedi sadaka olarak. Rasûlullah Efendimiz, ya Ayşe dedi, kendin yemediğin bir şey mi tasadduk edeceksin sen dedi. Ne buyuruyor Cenâb-ı Hak? لَنْ تَنَالُ بِرْرَحْتَا تُمْشْكُمْ مَا تُبُّونَ Sevdiklerinden vermeyince Allah'a yaklaşamazsınız buyuruyor. Fakiri sevmek sünnet alameti. Sünnet-i alameti. Uzak kalmak da kibir alameti. Allah korusun. Efendimiz buyuruyor, hanımlarımdan hiçbirini Hatice olduğu kadar gıpte etmedim. Ayşe Vâlidemiz duruyor. Peygamberin hanımından hiçbirine Hatice'ye olduğu kadar gıpte etmedim, imrenmedim. Üstü onu hiç görmemiştim Hatice'yi. Rasûlullah onu sık sık yad ederdi. Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarını gönderirdi. Bir defasında dayanamadım ben. Sanki dünyada Hatice'den başka hiçbir kadın yok ya Resulullah dedim. Resulullah Efendi onu tatlılıkla izah etti kendisine. Hatice validemiz Hira'dayken müstahdemli olduğu halde kendisi taşırdı. Efendimiz o Hira'dan indiği zaman Hatice validemi teselli etti. Daima canının malını o ambargo zamanında, 3 sene zamanında malın canını her şeyini ortaya koydu. Onun vefat ettiği sene de hüzün senesi dendi. 7 yavrusunun 6'sını kaybettiği zaman hüzün senesi denmedi. Hatice validemizi vefat ettiği zaman hüzün senesi dendi. Nasıl Efendimiz bir vefâla doluydu. Demek ki vefa solmayan bir güldür. Muhterem kardeşler, yine Cenab-ı Hak Furkan Suresi'nin sonunda buyuruyor ki, ey Peygamber onları söyle, onların duaları olmasa ne işe yarar onlar buyuruyor. Burada hastalığı için şifa edecek Allah Celle Celaluhu. Hastalığı veren Allah, şifayı verecek Allah. Bu hasta kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'de şifa ayetleri var. Bu Sami Efendi'ye dua bir terk hepinde var. O sabah yedi, akşam yedi, o şifa ayetlerini okuyalım. Diğeri takdiri ilahidir. Daima şunu unutmayacağız ki, hastalığa sabreden bir hastaya çok büyük mükafat var, terfi derecat var. Onun için hasta Cenab-ı Hak sabır verir, ihsan etmez inşallah. Bir Eyyûb aleyhisselâm halinden bir hal Cenab-ı Hak nasip eder. Onun için hastalarımıza şifa, dertleri deva, psikolojik rahatsızlık olanlar var diyorlar burada. Tabii hiç asrı saatte soruyorum, bir psikolojik bir rahatsızlık var mı? Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. En yüce güce teslim oluyorsun. Hiç Medine-i Münevvere'de psikiyatrik bir rahatsızlık yoktu. Demek ki biz namazı nasıl bir huzur ile kılabilirsek, o en mühim şifadır bizim için. Ayetler en mühim şifadır. Ünvezül minar Kur'an-ı Mâhî şifâin ve rahmetül müminin. Biz Kur'an-ı Kerim'i şifa ve rahmet olarak indirdik Cenâb-ı Hak buyuruyor. Maddi sıkıntısı olanlar var. Onlar da sabır. Sabır. Resulullah Efendimiz sabrından Cenâb-ı Hak sabır ihsan eyler. Fakat fukarâ-i sâbirin de terfi derecatte daima. Tabi bu fukarâ-i sâbirin de imkânı olanların bakması lazım. Bir mümin kardeşini elinden tutan bir mümindir. İbadet için ibadet zaruri. İbadetin menfaati bize ait. İbadet bizim ruhi tekâmülümüze ait. Namaz Allah'a yaklaştıracak. Oruç لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ bize takva hayatına götürecek. İnfak etmek, mülk Allah'a aittir, onun şuurunu verecek bize. Ben uzatmayayım ben. Allah tekrar dua edelim. Rabbimiz hastalara şifa, dertlere deva, borçlara eda, nâ murâd ona ber murâd, nâ şâd ona karîben handan şâdân eylesin inşâAllah. Duamızı kabul eyle, zillâhi teâlâ, Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 29 Haziran 2025 tarihinde Kayseri'de yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.